Efendim hayırlı akşamlar diliyoruz. Sesli Dergi programına hoş geldiniz. Bugün Yüz Akı Dergisi'nin Ağustos 2016 sayısından yazılar paylaşacağız. Ve ilk olarak da muhterem Osman Nuri Topbaş Hoca Efendi'nin kaleme aldığı Hazreti Mevlana'nın Gönül Deryası'nda Sır ve Hikmet İncilleri bölümünde yer alan Ene Ben Demek Yok, Ya Rabbi Sen Demek Var başlıklı yazısını sunuyoruz. Ashab-ı kiramdan Hazreti Cabir radıyallahu anh anlatır. Bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme gittim ve kapısını çaldım. Resul-i Ekrem Efendimiz kim o diye sordular. Benim diye cevap verdim. Bunun üzerine Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ben öyle mi diye tekrar etti. Galiba bu cevabımdan hoşlanmamıştı. Anlaşılmaktadır ki Allah Resulü kapıda kendini tanıtma maksadıyla dahi ashabının ben demesini yani benlik ishar etmesini doğru bulmamıştı. Bu irfanla medeniyetimizde bir kimse kendisinden bahsetmek mecburiyetinde kaldığında ben demek yerine fakir, bendeniz, abd-i aciz gibi tabirler kullanırdı. Mevlana Hazretleri ise bu hadis-i şerifteki benlikten geçme nüktesini edebi ve lirik bir hikaye suretinde anlatır. Biri geldi, bir dostun kapısını çaldı. Dostu içeriden, "Ey güvenilir kişi, kimsin?" diye seslendi. Kapıyı çalan, "Benim." deyince dostu, "Öyleyse git. Senin için henüz içeri girme zamanı değildir. Böyle bir manevi nimetler sofrasında ham ve nadan kişinin yeri yoktur," dedi. Ham ve nadan kişiyi ayrılık ve firak ateşinden başka ne pişirebilir? Nifaktan, iki yüzlülükten onu ne kurtarabilir? O zavallı adam kapıdan döndü. Tam bir sene yollara düştü. Dostunun ayrılığıyla yandı, yakıldı. O yanık aşık, ayrılık ateşiyle pişerek döndü geldi. Dostunun evi etrafında yine dolaşmaya başladı. Ağzından sevgili dostunu incitecek bir söz çıkmasın diye bin bir endişe içinde ve yüzlerce defa edep gözeterek kapının halkasını yavaşça vurdu. Dostu içeriden "Kapıyı çalan kimdir?" diye seslendi. Adam, "Ey gönlümü almış olan, kapıdaki de sensin," cevabını verdi. Dostu, "Madem ki şimdi sen bensin, ey ben olan, benden ibaret olan, hadi içeri gir. Bu ev dardır, bu evde iki beni alacak yer yoktur. İğneden geçirilecek bir iplik, ayrılır da iki iplik olursa, yani ucu çatallaşırsa iğneden geçmez. Madem ki sen tek katsın, birsin, gel bu iğneden geç," dedi. Ey nefsindeki benliği alt eden kişi, gel içeri gir. Sen artık bahçedeki dikenler gibi gülün zıddı değilsin. Sen şimdi güllere şah olansın. Ham, alık, abus ve nadan insan, ekseriya benliğini bertaraf edince değerini kaybedeceğini ve kıymetsizleşeceğini zanneder. Halbuki hakikat bunun tam aksidir. Benlik, insanı Allah katında değersizleştirirken tevazu gerçek kıymete kavuşturur. "Yaratan Rabbinin adıyla oku," buyuran Rabbimiz, bize tevazu ve mahviyet içinde çok değerli olan bir misal vermiştir. Cenab-ı Hak buyurur, "Sizi ondan yani topraktan yarattık. Yine sizi ona döndüreceğiz ve bir kez daha sizi ondan çıkaracağız." Taha 55. Rabbimiz bizi fiziki varlığımızın mayası olan toprağa tefekkür etmeye ve onun güzel hususiyetlerini idrak edip yaşamaya davet eder. Nedir toprağın güzel hususiyetleri? Toprak hizmet ehlidir. Toprak mahviyetkar bir şekilde hizmet eder. Hem de Cenab-ı Hak onu mükemmel bir hizmete vesile kılmıştır. Bütün mahlukata ayrı ayrı sofralar açar. Toprak bir ilahi esrardır ki gözüken ve gözükmeyen her şeyin sırrı tarafında o vardır. Bütün muhteşem manzaralar, renk renk çiçekler, envai çeşit meyveler, sayısız mahlukat ve bütün mahlukata açılan sofralar ve bu vücutlar hep toprak terkibinden lütfedilen nimetlerdir. Adeta toprak sahip olduğu bütün harika tecellilerinin tahtında müstetir olan hüveyi, yani o azameti ilahiyeyi sergileyen ne güzel, sessiz ve sırrı bir lisandır. Şiri ilahidir, toprak cömerttir. Toprak, bağrındaki ve üzerindeki bütün mahlukata bir anne gibi bakar. Bin bir çeşit gıda ikram eder. Koyunun eti ve sütü de, arının balı da, tavuğun yumurtası da ve emsalleri de netice itibarıyla toprağın mahsulatındandır. Ayeti kerimede, eğer Allah'ın nimetlerini saymaya kalkışacak olursanız sayamazsınız buyurulur. Sırf toprak vesilesiyle bizleri perverde eylediği nimetleri bile sayabilmemiz mümkün değildir. Toprak mütevazıdır. Toprak saydığımız bütün o nimetlere vesile olmasına rağmen ayaklar altında çiğnenir. Sessiz sedasızdır. Başa kakacak bir lisanı yoktur. Üstelik kara ve kirli görülür. Toprak yaratılış gayesinden razıdır. Bütün mahlukat cürufatını toprağa atar. Toprak onları sessizce temizler ve yine tertemiz ikramlarda bulunur. Toprak zariftir ve olgundur. Adeta kötülüğe karşı iyilikle mukabelede bulunur. Gübre atana gül verir. Tükürene pınarlarla mukabelede bulunur. Kendisini ayakları altında ezenleri başının üstünde taşır. Ölen mahlukatın naaşlarını mukaddes bir emanet gibi bağrına basıp haşre kadar sır bir şekilde eritmekte toprağın vazifesidir. Bütün vazifelerini yüksünmeden yapar. Bütün mahlukatın cürufunu da kendi bünyesinde yok eder. O gübreleri enerjiye döndürerek çeşit çeşit nice leziz gıdalar ikram eder. Yani o her şeyiyle kendi halinden ve vazifesinden razıdır. Toprak o kadar temizdir ki suyun bulunmadığı yerde adına teyemmüm dediğimiz abdest toprakla alınır. Bu hakikatlerden dolayı Hazreti Mevlana buyurur: toprak gibi mütevazı ol, yani toprak gibi diyargam ol, toprak gibi münbit ol, toprak ol da senden hayat fışkırsın. Bu tevazu ve hizmet manasının yanı sıra toprak faniliği anlatır. Üzerine bastığımız toprağın binlerce yıldır aynı toprak olduğunu hatırlarsak, bizden evvel gelip geçen milyonlarca insanın adeta üst üste çakışmış gölgelerinin üzerinde yürüdüğümüzü idrak ederiz. Aynı zamanda gelecek nesillerin maddi ten elbiseleri de aynı topraktan husule gelecektir. Bu muazzam bir akıştır. İnsan geldiği menzili ve gideceği menzili onda görebilir. Toprak, haşre imanımızı kuvvetlendirir. Toprakta imtihan alemine gelen ve giden insan kafileleri için adeta bir devre mülk tanzimi vardır. Kaderin muazzam ahengi. Öyle ki dünya var olduğundan beri değişmeyen toprak bir tarafa konulsa, onunla bugüne kadar hayat bulmuş, nebatat, hayvanat ve insanlık diğer tarafa konulsa, bu ham maddeden bu kadar çok ve kat kat fazla mamulatın nasıl husule geldiğine nazar edenler hayret ederler. Bu ilahi kudreti tefekkür eden insan, haşrin de Cenab-ı Hak için ne kadar kolay olduğunu idrak eder. Bir mütefekkir ne güzel buyurur: "Bu cihan, akıllar için seyri bedai, yani ilahi sanat tecellilerini temaşa ve hikmetlerle ruhanileşme, ahmaklar içinse diğer mahlukat gibi yemekle şehvet." Velhasıl toprak, tefekkür nazarıyla bakıldığında ilahi azamet ve kudret akışlarını temaşa edeceğimiz bir ilahi sanat harikasıdır. Onun güzel hususiyetleri olan tevazu, mahviyet, hizmet ve rıza vasıfları da insanoğluna ne güzel ibrettir. Rabbimiz toprak terkibiyle yarattığı bizleri en güzel surette halk ettiği gibi ahlakımızı da güzelleştirsin. Bizleri hizmet ehli, mütevazı, mahviyetkar kullarından eylesin. Amin. Kıymetli dinleyenlerimiz, Sesli Dergi'de bugün ilk olarak muhterem Osman Nuri Topbaş Hoca Efendi'nin kaleme aldığı ve Yüz Akı Dergisi'nin Hazreti Mevlana'nın Gönül Deryası'nda Sır ve Hikmet İncileri bölümünde yer alan "Ene ben demek yok, Ya Rabbi sen demek var" başlıklı yazısını aktardık. Bir başka yazıyla devam ediyoruz. Raif Koçak'ın kaleme aldığı "Zenginlik isteyene kanaat yeter" başlıklı Yüz Akı Dergisi'nin Ağustos 2016 sayısında yayınlanan yazısını paylaşıyoruz şimdi de. Allah Teala bizi dünyaya imtihan için gönderdi. Kimimizi bolluk, kimimizi darlıkla, kimimizi varlık, kimimizi yoklukla, kimimizi açlık, kimimizi de toklukla sınamaktadır. İnsanoğlunun yaratılışı gereği yalnız başına değil, bir topluluk halinde yaşaması murad edilmiştir. Topluluk halinde yaşamanın bir kuralı olarak da fertler birbirine muhtaç olarak yaratılmıştır. İnsanın yaratılışından kıyamete kadar devam edecek olan bu kaide, insan için en büyük imtihanlardan biri kabul edilmiştir. Topluluk halinde yaşamanın bir gereği olarak insanların birbiri arasında yardımlaşması ve dayanışmasına büyük ecirler verilmiş ve bu teşvik edilmiştir. İnsanın fıtratı gereği birçok istek ve ihtiyaçları vardır. İnsanlar bu ihtiyaçlarını karşılamak için durmadan çabalayarak ihtiyaçlarını gidermeye çalışırlar. Ancak imkanların sınırlı, isteklerin sınırsız olması sebebiyle bu ihtiyaçların tamamını karşılamaları mümkün olmaz. Burada insana verilen hazine kıymetinde bir nimet devreye girer. Bu nimet, kanaat nimetidir. Kanaat, İslam ahlakında Allah'ın kendisine dünya nimeti olarak verdiği paya rıza göstermesi, kısmetine razı olması, başkalarının elindekine göz dikmeyip tok gözlü olmasıdır diye tarif edilir. Kanaat sahibi insan kısmetine razı olur. Gönül zenginliği ve göz tokluğu içerisinde rahat ve huzur halinde durumuna şükreder. Kanaatsiz kimse ise elinde olanın kıymetini bilmediği ve razı olmadığı için emek vermeden gayrimeşru, haram kazançlara yönelir. Kanaatsizliği sebebiyle izzetini, şerefini ve haysiyetini kaybeder. Böyle yaparak hem kendinin hem de içinde yaşadığı toplumun rahatını ve huzurunu bozar. İnsanların rızkı taksim edilirken kimine az, kimine çok verilmesi bir adaletsizlik değildir. Bilakis dünyadaki nizamın, intizamın ve toplum hayatının düzenlenmesi murad edilmiştir. İnsanlar arasındaki maddi farklılıklar onlar için aslında bir rahmet kaynağıdır. Hal böyle olmasına rağmen bazı insanlar ezelde kendileri için takdir edilenlere bir türlü rıza göstermeyip, taksim edilenden daha fazla pay almak için olmadık işlere tevessül etmektedirler. İnsan yaşadığı çevrede kendisinden zengin veya maddi imkanlara sahip olanlara özenip daha fazla kazanmak, zengin olmak ve refah içinde yaşamak amacıyla kısa ömrünü heba eder. Bu hayhuyla geçirdiği ömründe neleri kaybettiğini anlayamadan bir gün uyanarak farkına varır, ancak uyandığında çok geç olur. Yaratılışı gereği hem hayra hem de şerre meyilli olan insan, kendisine takdir edilen ömrü boyunca bu ikisi arasında kendi iradesiyle gide gele bir mücadele sergiler. İnsan, verdiği bu mücadele çerçevesinde kendisine verilen nimetlere razı olması ve kanaat etmesi halinde hem dünyada hem de ahirette rahata erer. Ancak hakkına razı olmaması durumundaysa daha fazla kazanmak için hırs yapar, başkalarının elinde olana haset eder ve böylece ahiretini berbat eder. İnsanın bu durumunu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şu şekilde ifade buyurmuştur. Ademoğlunun iki vadi dolusu malı olsa, ister ki üçüncüsü olsun, onun gözünü ancak toprak doyurur. İnsan hayat şartlarına bakınca hep kendinden yukarıda olan ve şartları iyi olanlarla kendisine kıyaslar. Halbuki hayat şartları kendisinden daha kötü insanlar da bulunmaktadır. Bu hususta Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, "Sizden biri mal ve yaratılışça kendisinden üstün olana bakınca, nazarını bir de kendisinden aşağı olana çevirsin. Böyle yapmak Allah'ın üzerindeki nimetini küçük görmemeniz için gereklidir," buyurmuştur. Yerde ve gökte yaratılmış her ne varsa insanın hizmetine verilmiştir. Ölçülü davranması ve elinde olanlarla mutlu olması halinde insan için en büyük zenginlik kanaatkar olmasıdır. Asıl zenginlik çok mal ve mülk sahibi olmak değil, kendisine taksim edilenlere razı olmak ve kendisinden daha fazla imkanı olanları kıskanmadan bunun bir ilahi taksim olduğunu bilmektir. Rabbimiz, verdiği nimetlere razı olan, gerçek zenginliğin kanaatte olduğunu bilen ve buna göre davranan olmamızı bizlere nasip eylesin. Amin. Kıymetli dinleyenlerimiz, programımızda son olarak Raif Koçak'ın kaleme aldığı "Zenginlik isteyene kanaat yeter" başlıklı yazısını sunduk. Böylelikle programımızın da sonuna gelmiş olduk. Bugün Yüz Akı Dergisi'nin Ağustos 2016 sayısından yazılar paylaştık sizinle. Yarın yine aynı saatte, saatlerimiz 21.30'u gösterdiğinde Sesli Dergi'de buluşabilmek ümidiyle. Hayırlı akşamlar diliyoruz. Hoşça kalın.